Ayrım 23, sayfa 280. Dona. Halifelik, İslam toplumları nezdinde gücün simgesi haline geldikten sonra Osmanlılar bu makamı kutsal emanetlerle birlikte Abbasi ailesinden devralmışlardı. Osmanlılar devrin en büyük simgesel gücünü ele geçirmişlerdi. Yavuz Sultan Selim başta olmak üzere hiçbir Osmanlı padişahı bu makamı yaşamlarında üst bir kimlik olarak kullanmadılar. Halifeliği Abbasilerden alan Sultan Selim'in ilk icraatlarından biri Müftiyüs Sekaleyn, insan ve cinlere fetva veren atamak olmuştur. Osmanlılar din ve siyaset makamlarını birbirinden ayırarak yola çıkmışlardır. Ben, madem kullanmayacaklardı neden aldılar o zaman? Dona. Halifeliğin tarihin en güçlü Müslüman devleti olan Osmanlılara geçmesi stratejik bir manevradır. Bu gelişmeyle birlikte hiçbir İslam ülkesi ne Osmanlı'ya ne de bir başka İslam ülkesine hilafet sembolü üzerinden bir tahakküm kurabilir olmuştur. Allah'ın adıyla değil sadece kendi adıyla konuşmanın çağıdır bu. Halifelik güç makamı olmuştur ve şu anda en güçlü ellerdedir. Arap ümmetçilerinin Türklere olan antipatisinin nedeni de budur. Halifelik forsunu ümmetlerinden almış olmaları. Halifelik gerçekte Osmanlılar tarafından pasifize edilmiştir ki bu Müslüman toplumların kendi özgürlüklerini kazanmaları yolunda en büyük engelin de ortadan kaldırılması sonucunu doğurmuştur. Aslen kraliyet ya da hanedanlık rejimi olan hiçbir İslam rejimi Osmanlılardan sonra varlık adını mukaddes bir İslam sembolü olan halifelikle taçlandıramamıştır. İslam'ın fiziki mirasının üzerinde oturmakta olan Suud ailesi hiçbir zaman peygamberlerin manevi mirasının varisi olamamış, gücü elinde tutsa da Suud ailesi olmaktan öteye gidememiştir. Arabistan sadece ve sadece Suudi Arabistan olabilmiştir. Bu ailenin saltanatı yıkıldığında da yıkılan sadece bir ailenin hegemonyası olacaktır. Ben, yıkılacak mı gerçekten? Dona, sadece onlar değil, dünyadaki baskıcı rejimlerin hepsi değişecekler. Ben, peki Atatürk'ün hilafetin yazgısındaki yeri nedir? Dona, yeryüzünde sembolik bir halifenin kalmayışının İslam alemine ne kadar yarar sağladığını tahmin bile edemezsin. Müslüman ayağına vurulmuş bir pranganın çözülmesinin ilk aşaması 1517'de Osmanlı hükümdarı Selim eliyle olmuştur. Pranganın mutlak anlamda kırılması ise 1923'te gerçekleşir. İslam'ın simgesel halifeliğini kaldırmak gerçekten çok büyük bir cesaret işidir. Hangi İtalya başbakanı insanlığın hiçbir sorununa çözüm getirmeyen, hiçbir savaşı durdurmayan, Hristiyanları kötülükten men etmeyen Vatikan Kilisesini lağvedecek cesarete sahip olabilir? Bunu bir düşün. Ben, gerçekten büyük iş. Peki tam olarak neden kaldırıldı hilafet? Dona, Selim halifeliği hangi nedenden dolayı aldıysa Kemal de aynı nedenle bu makama son verdi. Fanatiklerin iddia ettiğinin aksine bu İslamiyet'in aleyhine değil lehine bir gelişme olmuştur. İslam'ın kendi Vatikan'ını yaratmasına hiç ama hiç gerek yoktur. İslam bir özgürlük projesidir. Türklerin İslam karmasındaki rolü özgürlüğün öncülüğüdür. Ben, bunu biraz daha açabilir miyiz? Tam anlayamıyorum. Dona, eğer sen halifeliği lağveden kişiysen ya son bin yılın en büyük İslam düşmanısındır ya da son bin yıldır İslam'ın başına gelen en güzel şeysindir. Böyle radikal bir manevra yaptıysan senin için üçüncü bir şık, ortalama bir konum yoktur. Eğer büyük bir İslam düşmanı olsaydın hilafeti kaldırmanın İslam dünyasına zarar yerine bilakis yarar getireceğini bilirdin. Hilafeti kaldırmak yerine o makamı emin ellere emanet eder, İslam dünyasını yönlendirme konusunda çok büyük bir avantajın sahibi olurdun. Hatta sen halife olmak için Müslüman ülkelerde Mustafa Kemal olarak senin lehinde oluşan kamuoyu desteğini kullanır, o makama kendini oturturdun. 20. yüzyılın liberal yönünü gören bir kişi olan sen, hilafeti kaldırdıysan sen İslam düşmanı olamazsın. Ben onu boşuna sevmiyorum. Dona, Türkler İstiklal Savaşı'nı kaybetselerdi olacakları bir düşün. Bu mücadele kaybedilseydi dünyanın karanlık yüzü halifelik sembolüne de sahip olacaktı. Elbette onu kendi ülkelerine götürmek yerine ruhunu satın aldıkları emin ellere teslim edeceklerdi. Hristiyanlığa Vatikan üzerinden hükmettikleri gibi Müslümanlara da İslam halifesi üzerinden hükmedeceklerdi. Halife bugün yaşıyor olsaydı makamını dünyanın karanlık yüzünün kendisine icazet vermesine borçlu olacaktı. Büyük Orta Doğu projesinin İslam halifesinin himayesi altında yürüyor olduğunu bir düşün. Ben, vay vay vay, İslam alemini Allah korumuş resmen. Kimse halifeye tek kelime söyleyemezdi, dinden çıkacağı için. Dona, Rab İslam alemini gönderdiği meleklerle değil, yetiştirdiği insanlarla korudu. İslam aleminin halifeliği iptal ederek İslam için çok hayırlı bir iş yapan Kemal'e hakkını teslim etmesi gerekiyor. Ben, bak bu açıdan hiç düşünmemiştim. Mustafa Kemal üzerinde hiçbir İslami sembol bulundurmadığı için İslami olarak algılanmamış. Aslında İslam'a çok büyük bir katkı sağlamış. Kimsenin eline geçmeden imha etmiş halifelik sembolünü. Dona, halifelik sembolünü tarihe gömebilmek için çok sağlam bir dini vizyonun olması gerekir. Gerçek İslam ile yaşatılmakta olan İslam arasındaki farka vakıf olman gerekir. Kur'an ruhunu biliyor olman gerekir. Mustafa Kemal'i anti-İslamcı olarak görenlerin göz ardı ettikleri nokta, onun Kur'an'ın Türkçe'ye tercümesini bizzat talimat vererek gerçekleştirtmiş olmasıdır. Sen olsan hiç okumadığın, hiç inanmadığın bir kitabı halkına açar mıydın? Ben, asla. Bunu yapmam için dikkatle okumuş, özünü anlamış, etkilenmiş, her şeyden önce onda gelecek görmüş olmam gerekir. Hangi İslam düşmanı Kur'an'ı kitlelerle buluşturmak ister ki? Düşman stratejisi Müslüman'ı Kur'an'dan uzaklaştırmak üzerine olmuş hep. Evet, artık çok netim. Ama acaba Atatürk din konusunda biraz daha yumuşak bir geçiş yapamaz mıydı? Dona, din ağır bir karmadır. Bu yüzden dini dönüşümler keskin manevralarla gerçekleştirilir. Oluşturulan dinin kendisi olguları haram ve helal olarak kesin çizgilerle birbirinden ayırıyorsa, sen de bu derece keskin bir kalem kullanmak durumunda kalırsın. Yani hilafeti birazcık kaldıramazsın. Yumuşak geçiş, gericiliğe tema olarak İslam'ı seçmiş insanlara manevra kabiliyeti sağlardı. Bugün İslam'ın kendi Vatikan'ının olduğu bir ortamda, inan bana ben bile özgürce konuşamazdım. Sana bunları anlatamazdım. Yazışmalarımızdaki bütün cümlelerin sonu, iyi güzel de acaba halife buna ne derle biterdi. Ben, bana sorarsan son halifenin de hayatını kurtarmış. Savaşta galip gelselerdi, sembolü onu öldürerek ele geçirirlerdi. Dona, son halife Abdülmecid'in profiline bakarsan, dini bir önder değil, sanatçı bir kişiliğin izlerini görürsün. Abdülmecid, besteleri olan iyi bir müzisyendi. Yağlı boya tabloları olan iyi bir ressamdı. Tüm olumlu meziyetlerine karşın, Müslümanların halifelik makamından beklediklerini onlara asla veremeyecek biriydi. Müslüman dünyasının önemli bir kısmının halifenin yokluğunu hissettiğinin ben de farkındayım. İnan bana, o koltukta beklentileri karşılamayan birilerinin varlığı onların dünyasını alt üst ederdi. Hilafetin kaldırılması, halife kavramının Kur'an'daki özüne dönmesi açısından çok önemliydi. Hilafetin kaldırılması, Tanrı'nın tarihe müdahalesidir. Rabb'in arzusu, herkesin kendi hayatlarının halifeleri olmasıdır. Ben, dediğine katılıyorum. Ortada gecikmiş bir takdir borcu var. Yaşayan tüm Müslümanların İslam'a yaptığı bu büyük katkıdan ötürü Mustafa Kemal'i yürekten takdir etmeleri gerekiyor. İslam'ın merkezine Kur'an'ın yerleşmesindeki payı gerçekten unutulmaz. Atatürkçülük İslam karşıtı olmak demek değilmiş. Bu konu netleşti öyleyse. Dona, ben de tam şu kelimeyi telaffuz etmek üzereydim. Ama Mustafa Kemal çok ince bir çizginin üzerinde ustalıkla yürüdü. Bir gün geldi ve her insan gibi vefat etti. Onun tasarladığı düzende din üzerinden gericilik enerjisi yaymak çok zorlaştırıldı. Onun ilkelerini olması gerektiği gibi savunan çoğunluğu bir kenara ayıralım. Ülkenin yükselen değerinin Atatürkçülük olmasıyla birlikte birçok gerici tema değiştirmişti. Gericiler yaşamın dönüşümüne direnmenin sembolü olarak Atatürk'ü seçtiler. Küçüğüm, gericilerin en tipik özelliği gerilim filmlerini sevmeleridir. huzurlu bir ortam onların karmaşık iç dünyalarıyla baş başa kalmalarına sebep olacağı için bulundukları ortamdan gerilimin eksik olmaması gerekir. İçinde oldukları toplumu germeyi bu yüzden isterler. Yakalarına asmış oldukları Atatürk rozeti onlara felsefi bir dokunulmazlık sağlamıştır. Samimi bir şekilde Atatürk'ün izinden giden ilericilerin önündeki en büyük engel de bu insanlar olmuştur. Ben, nasıl sembolleştirildi Atatürk? Dona. Ulu, Müslümanların Allah'ı tasvir etmek için kullandıkları bir sıfattı ve Mustafa Kemal'i Ulu Önder diye adlandırmaya başladılar. Dahi bir asker, büyük bir devlet adamı, devrimci cumhurbaşkanı. O bütün bu sıfatları sonuna kadar hak etmişken zaten dine bakışı konusunda gizemli bir duruşu olan bir lider üzerinden dini hassasiyetleri kaşıyorlardı. Din alanında köklü bir dönüşüm yaşayan, halifesiz laik bir yaşama ayak uydurmaya çalışan bir topluma yüklendikçe yükleniyorlardı. Ben, zaten Ulu Önder bir devlet adamı değil, daha çok ruhani lider çağrışımı yapıyor. Dona, ruhani lider olmak isteseydi kendisini halife ilan ederdi. Zaten ne olduysa onun sağlığında asla kabul etmeyeceği yakıştırmalar ölümünden sonra gıyabında yapılmaya başlandığında oldu. Benim naçiz bedenim diyen bir insanın on binlerce büstünü diktiler. Heykel İslami hassasiyetleri alarma geçiren bir sanat dalıydı. Biliyorsun ki Muhammed Kabe'ye girdiğinde orada ilk işi tapınılan heykelleri yıkmak olmuştu. Samimi dindarlar büyük bir imtihandan geçiriliyordu. Ben, ama bu heykelin gerçek bir sanat olduğu gerçeğini değiştirmez ki. Dona, bu heykeller sanat adına dikildiyse, Michelangelo veya Rodin eserleri kadar olmasa da sanatsal bir yaratıcılık beklemek hakkımızdı. Sanatsal bir yaratıcılık olamıyorsa da o büstler onun olumlu enerjiyle dolu neşeli ruh halini ve nurasını biraz olsun yansıtabilirdi. Fotoğraflarında bu kadar gülen, heykellerinde ise yüzünü bu kadar asan dünyada ikinci bir örnek daha bulamazsın. Renkli gözleriyle simgeleşmiş bir insanı simsiyah heykellerle somutlaştırmak en başta ona yapılmış büyük bir haksızlıktı. Bir iletişimci olarak milyonlarca renk tonundan ışığı geçirmeyen tek renk olan siyahın seçilmesinin anlamının ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Onu bu büstlerle somutlaştıran tema değiştirmiş gerici enerjiydi. Ben, anladığım kadarıyla gericiler çok çabuk saf değiştiren tipler. Güç neredeyse onlar oradalar. Hemen uyum sağlıyorlar. Dona, saf değiştiren gericiler yıllar boyu Muhammed ile Kemal'i karşı karşıya getirerek beslendiler. Halklarına, bu ikiden birini tercih edeceksiniz dediler. Dünya üzerinde hiçbir ulusun sahip olmadığı bir şanstı aslında yaşanılan. Muhammed'i olan toplumların hiçbir zaman bu kadar ilerici bir liderleri, bir kemalleri olmamıştı. Kemal gibi ilerici liderlere sahip toplumların ise bir Muhammedleri yoktu. Türk toplumuna ulusal değerlerin ve manevi değerlerin sinerjisini yaşama şansı asla tanınmadı. Ben, bana sorarsan toplum ikisine de hak ettiği değeri verdi. Dona. İstiklal Savaşı evliyaların himmetiyle kazanılmadı. Bu doğru. Ancak İstiklal Savaşı'nın altındaki çok güçlü manevi altyapıyı da görmezden gelemeyiz. Din korkuların en büyüğü ölüm korkusunu, ödüllerin en büyüğü şehitlik mertebesine dönüştürmüştü. Düşmanda olmayan bu yapı Türk ordusuna tarifsiz bir motivasyon sağlıyordu. İstiklal Savaşı, ulusal değerlerin ve manevi değerlerin omuz omuza verdiğinde bir ülkenin neler yapabileceğinin kanıtıdır. Bir ülkenin önünde büyük bir sorun varsa ve bu sorunun çözümü ancak milli birliğin sağlanmasıyla çözülecekse, yapılması gereken tarihin tekerrürünü sağlamaktır. Milli olanla manevi olanın omuz omuza verdiği an, sorunun bittiği andır. Ben, bizim sektörde halkla ilgili anketlere bakılır ve bu ne çelişki böyle denir. Mesleki bir adettir bu. Türk halkının eğilimlerini yansıtan araştırma sonuçları gerçekten tezatlarla doldur. Şimdi düşünüyorum da sokaktaki insanlar bize resmen ders veriyorlarmış. Ordu da benim, din de benim. İkisi arasında bir seçim yapmayı reddediyorum. Benim için her ne düşünüyorsan bunu göz önüne alarak düşün. Sanıyorum artık mesajı aldım. Sen ordularla ilgili ne düşünüyorsun bu arada? yani barış ve özgürlüğün çağında orduların eskisi kadar önemi var mı sence? Dona, sana barışın ve bilgeliğin faziletini anlattığım için silahlara hayır diyeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. İnsan zihninde savaşçı insanlarla bilge insanlar hep ayrı çerçevelerde resmedilirler. Kemal bu resmi değiştirmesi açısından da önemlidir. Bilge, sessiz, saf ve etkisiz insan değildir. Silahlı düşmanların yollarına güller serpiştirilmez. Silah bir iletişim aracıdır. İletişim dili, savaş olan insanlarla iletişim kurmanın yolu, onun senin de silahının olduğunu bilmesinden geçer. Unutma ki barışın ilk adımı olan ateşkes, silahı olan iki taraf arasında gerçekleşir. Bilgelerin elindeki silahın görevi, bilge olmayanın elindeki silahı devre dışı bırakmaktır. İlk ateşlenen silah asla bilgeninki olmaz. Ben, mesaj alınmıştır. Peki orduların siyasi olarak konumlandırılmasına ne diyeceksin? Dona, bir orduya bilgeler hükmediyorsa ortada hiçbir sorun yoktur. Hükmedenin bilge olmadığına dair bir kanaat oluşursa, bununla ilgili muhalefet silahlı kuvvetler kurumuna karşı değil, o komutanın şahsına ve eylemlerine karşı yürütülür. Devlete muhalefet edilmez. Muhalefet kişilere karşı yürütülür. Etkili ve demokratik muhalefetin yolu kişinin şahsına değil, yaptıklarına ve yapmadıklarına odaklanmaktan geçer. Ancak senin ülkende bundan daha önce yapılması gereken bir şey var. Ben, nedir o? Dona, din ile devletin barıştırılması. Bu iki olgunun yaşamdaki rollerinin paylaşımının yapılması gerekiyor. Ben, bak bunda haklısın. Bizde dinciler ve laikler olarak bir ayrışma var ve bu iki kesim arasındaki sürtüşme pek biteceğe benzemiyor. Zaman yolculuğuna çıkıp 300 yıl ileriye gitsem, biz Türklerin uzayda hala kimlik tartışmaları yaptığını görecekmişim gibi geliyor. Çok ama çok ciddi bir sıkışıklık söz konusu. Bu böyle kalmak zorunda mıdır? Bunun bir çözümü yok mudur? Dona, bu tartışmaya getireceği bir açılım yoksa İslam nasıl hak din olabilir? Tanrı, 21. yüzyılın ihtiyaçlarını karşılayacak din budur diyorsa, buna karşın o din, 21. yüzyılın gerçekleriyle çatışır bir hale gelmişse, gerçek çok açıktır. Tanrı'nın İslam'dan kastettiği ile kişilerin İslam'dan anladıkları aynı değildir. Önce bahsettiğin ortamı kesitlerine ayıralım. Kendisini laik olarak tarif edenlerden başlayalım. Herkesin bildiği gibi laiklik, bireyler için değil, devletler için geçerli bir olgu. Bireylere dönük böyle bir yaşam biçimi ya da bir felsefe yok. Onlar dini gericiliğe tepkililer ve bu yüzden kendilerini böyle tarif ediyorlar. Bu yüzden onlara hak verelim. Eğer gericiliğe bu kadar tepkililerse onları ilerici olarak görmemiz gerekiyor, öyle değil mi? Ben, tabii, irtica gericilikse laiklik de ilericilik demektir. Dona, o zaman laik kesimden gericiliğin tüm çeşitlerine karşı olmalarını beklemek de bizim hakkımız. Unutma ki ülkene laiklik mefhumunu getiren lider, dünyanın gitmekte olduğu yönü çok iyi gören, gerçekten ilerici bir liderdi. Şöyle bir varsayımda bulunalım seninle. Sen kendini hayatın değişimlerine kapatmış bir gericisin. Sadece kendini kapatman yetmiyor, etrafını da değişim ve dönüşümden men etmelisin. Toplumda başlamış değişimin ucu sana bir gün mutlaka dokunur çünkü. Ülken değişirse sen de değişirsin. Değişimle bir derdin olsaydı ve zeki bir gerici olarak kendine kartvizit olarak hangisini seçerdin? Dindar mı, laik mi? Ben, açıkçası laiklerin arasına karışmak daha çok işime gelirdi. Sistem laik olduğu için dindar gericilik üzerindeki yaptırımlar oldukça güçlü. Dona, İlginç bir noktaya geldik. Sen sağlam bir gericisin ama öbür yanda da dünyanın en ilerici liderlerinden birini arkana almış durumdasın. Sürekli olarak Atatürk'e olan hayranlığını dile getiriyorsun. Ömrün onun ilkelerini değiştirmeden sahiplenmenin faziletlerini anlatmakla geçiyor. Gericiliğini sağlamlaştırmak için bu ilerici sembolü kullanmaktan seni men edecek herhangi bir mekanizma var mı? Ben, hayır, kimse bana bir şey diyemezdi. Dona, güzel, takiyeciliğin laikler içinde de var olabileceği gerçeğine ulaştık. Laikler ellerini güçlendirmek istiyorlarsa aralarına karışan tema değiştirmiş gericileri ayıklamak zorundalar. Laikleri aralarındaki çürük elmaları ayıklamaktan alıkoyan şey elmaların sayısının azalması endişesidir. Laiklik elması 21. yüzyılın en önemli değerlerinden biridir. Ve elmaların sayısının bir parça azalmasından güç kaybetmez, tam aksine güç kazanır. Güç, nicelik değil, niteliktir. Asıl olan sayısal ağırlık değil, etkinliktir. Tema değiştiren gericileri ayıklamak, Mustafa Kemal'in gericiliğin her türüyle mücadeleye adanmış hayatının izinden gitmenin de tek yoludur. Gericilikle mücadelenin birinci adımı budur. Gericiliği objektif olarak tarif etmek. Sizin gericiler, bizim gericiler diye ayırmamak. Dindar, laik gerginliği bu iki kesimin azınlıktaki aşırılarının körüklediği bir gerginliktir. Bu iki aşırı ucun birbirlerinden tek farkı gerici yüzlerine yaptıkları makyajdır. Aslında onlar birbirlerine çok yakındırlar. Onlar karşıtlaşarak buluşurlar. Her iki kesimin makul çoğunluğu davasını yanlış dava adamlarından arındırmalıdır. Ben, ikinci adım ne? Dona, Müslümanların içinde oldukları ikilemi anlamaya çalışmak. Ben, o nedir? Dona, akıl, mantık ve sağduyu 600'lü yıllarla 2000'li yılların koşulları arasındaki uçurumu görür. Diğer yanda da İslam'ın kıyamete kadar geçerli olacağı gerçeği vardır. Müslüman olmak, buna iman etmek demektir. Cehennemden korkan bir insanın bu ikilemden çıkması hiç de kolay değildir. Öncelikle bunun bilinmesi gerekir. Dinine sıkı sıkıya bağlı bir kişinin dinine laiklerin istediği gibi bakmasının hükmü mevcut İslam anlayışında ebediyete kadar ateştir. Yerleşik inanç sisteminde bu hareketin vaat edilmiş bedeli budur. Kişi aynı anda hem dinini hem de yeni çağ yaşamanın bir yolunu bulamamış olabilir. Zaten bunun yolunu ne İslam alimleri ne de modernist entelektüeller bulabilmişlerdir. Bu kesimi bir şeylere ikna etmek için öncelikle onun içinde olduğu bu ikileme anlayışla yaklaşmak gerekir. Senin de bildiğin gibi iletişimde esas olan antipati değil empatidir. Dünyaya ikna etmek istediğin kişinin gözlerinden bakamıyorsan asla uzlaşma sağlayamazsın. Olgulara sadece kendi penceresinden bakmak çatışma isteyenlerin yoludur. Ülkesinin bölünmez ve güçlü bir bütün olarak kalmasını isteyenlerin çatışma yaratma lüksü yoktur. Dinsel fanatiklik sadece İslam'a özgü bir olguda değildir. Hristiyan ülkelerde de fanatikler vardır. Gericiler dünyanın her yerindedir. Tek farkları kalabalığın arasına karışmak için giydikleri giysilerdir. Giysilerinden çıplak kalmış gericilerin hepsinin anatomisi aynıdır. Diğer yanda şu da bir gerçektir ki dünyadaki hiçbir gerici yaklaşım İslam çatısı altındakiler kadar kudretli bir damardan beslenmemektedir. Hak din referansı onlara durdurulması güç bir kibir duygusu vermektedir. İnsanlığa verilmiş son dinin fanatik gericileri makul çoğundan sürekli cehennem korkusu yayarlar. Bu korku anlaşılmadan, bu korkuya saygı duyulmadan kimliğini Müslüman olarak tarif eden kesim üzerinde toplum mühendisliği yapılamaz. Geçmişte yapılamadığı gibi yarın da yapılamayacaktır. Dindar kişi karşısındakinin Allah'a ve dine karşı saygılı olduğunu hissetmezse içindeki Müslüman savunma mekanizması derhal devreye girecektir. Bir muhafazakar ile laik bir kimsenin diyaloğu iletişim akademilerinde ders olarak okutulması gereken bir iletişim çatışmasıdır. Biri bu dünyadan bahsetmektedir, diğeri ise öbür dünyadan. Aynı konuyu tartışmak amacıyla yola çıkan bu iki kişi aslında bambaşka iki konuyu konuşmaktadır. Laikler bu yüzden marjinallikten uzak durmalı, Tanrı'ya ve manevi değerlere saygılı olduklarını kitlelere çok net bir şekilde algılatmak zorundadırlar. Bir katil, ülkesinde yüksek hakimlerden bir grubu öldürmesinin İslam'a hizmet edeceğine inandırılmış. Bir maktul, İslam adına öldürülmüş ama cebinden Kur'an-ı Kerim çıkmakta. Sence laiklerin de bir imaj sorunu yok mu? Ben, kesinlikle haklısın. Dona, tarih boyunca en köklü tabuları yıkan kişiler peygamberler olmuştur. Bugünün dünyasında tabularla uğraşmayı görev edinen kesim marjinallerdir. Marjinaller bunu topluma bir açılım getirmek için değil, topluma meydan okumak için yapar. Onların eylemleri boyun eğmeme gösterisinden ibarettir. Tabuları devirebilmek marjinallere değil, içinde olduğu topluma yürekten seven insanlara kısmet olmuştur. Dinlerin içinde de tabusal alanlar vardır ve evet, biz de bazı tabuları yıkıyoruz. Şu anda çok ince bir noktanın tam üzerindeyiz. her ne olursa olsun tabuların da saygıyı hak ettiği noktası. Ben, hem yıkıyoruz hem de saygı mı gösteriyoruz? Ne yapıyoruz biz yahu?